Yani hem soru gibiydi ama pek çok şey öğrendiğimiz çok değerli katkılar oldu. Onlar çok çok önemliydiler. Ben tabii bunların içinden bir özel şey çıkarmak istiyorum. Önce bu Levent Bey bahsetti, İpek Yolu şey bahsi, bu çok mühim. Bununla ilgili bir iki cümle sarf etmek isterim. Bu mesele bizim için mühim. Neden? Şimdi dünyanın, dünya ekonomisinin tarihteki kalbi Türkistan'dı. Bu cümleyi 1970-80'lerde iktisat tarihçileri kurdular. Gerekçeleri de şuydu. Dediler ki, bir dünya ekonomisinin tarihi ne zamandı? Bu bir meşhur tartışma. 500 yıllık mı dünya ekonomisinin tarihi, 5000 yıllık mı, 50.000 yıllık mı diye. O tartışmanın ortasında bazı iktisatçılar dediler ki, arkeolojik veriler, bulgular filan bize şunu gösteriyor. En az 5000 yıldır birbiriyle entegre bir dünya ekonomisi var. Peki neresi burası? Hangi hat üzerinden? Çin'le Avrupa'yı bağlayan hat. Peki bu hattın kalbi neresi? Bu hattın kalbi Türkistan. Ne zaman Türkistan'da güçlü devletler varsa bir dünya ekonomisi var. Ne zaman Türkistan'da istikrarsızlık ve çatışma varsa dünya ekonomisi durmuş. O yüzden mesela Severkant gibi şehirler dönemin New York'u. Yani her milletten insan var. Ticaret yapmak için oraya gelmişler. Birbirleriyle alışveriş halindeler. Çok mamur ve çok zengin. Şimdi bu iş eş zamanlı iki gelişmeyle kesiliyor 1500'lere doğru. Ne oluyor? Bir, Çin kendisini uzun mesafe ticaretine kapatıyor. Büyük bir donanması var. Önce işte dünyayı dolaşıyor. Amerika'ya filan konuptan önce gittikleri söylenir. Sonra saray içindeki kavgalar sebebiyle donanmayı imha ediyorlar. Kendisini de dışarıya kapatıyor. İki, Türkistan hanlıklar dönemine giriyor. Birlik parçalanıyor. Hanlıklar birbirleriyle uğraşmaya başlıyorlar. Üç, Avrupalılar Ümit Burnu'nu dolaşıyor ve kendileri uzak doğu ticaretini tek ellerine alıyorlar. Yani deniz yoluyla kara güzergahları bundan sonra kapanmaya, talip olmaya başlıyor filan. O yüzden şu andaki bu dönüşüm aslında büyük bir tarihi dönüşüm. Yani karaların yeniden canlanma şeyi önemli. Şimdi burada tabii büyük bir Çin propagandası var. Ve Çin bu meselenin yalnızca konuşulmasını ve tartışılmasını istediği boyutlarını ve istediği pencereden tartıştırıyor. Mesela ben bizim akademiyada biliyorum, davet ediyorlar işte orada konferansa vesaireye filan, tebliğleri önden istiyorlar. Ondan sonra mesela bu da bir usul değildir hani bizde. Yani bir fikir hürriyetiyle gitmiyorsun. Beni Urumçi'ye davet ettiler. Size burada konuştuklarımı anlattım. Dedim ki işte böyle böyledir, bu projenin esası budur, ihtiyaç sahibi olan Çin'dir filan, ondan sonra vazgeçtiler. Şimdi bu tabii tek taraflı bir propagandaya alışmış olan bir devlet cihazının onu kendi hudutları dışında da kurmak istemesi. Bunu yalnızca bizde yapmıyorlar, mesela Amerika'da da yapıyorlar. Pek çok üniversiteye para veriyorlar, Konfüçyüs Enstitüleri vesaire filan üzerinden. Asgari şunu talep ediyorlar. Ben işte Türkistan'da bir şey yaptığımda senin akademisyenlerin bunu görmesin, bunu konuşmasın, bunu bilmem ne yapmasın vesaire falan gibi. Şimdi onları mesela kapatıyorlar. Orada öyle bir şey başladı, dalga başladı. Burada peki yani bizim Doğu Türkistan'a nasıl faydamız olur? Temel sorulardan biri bu. Çin bir büyük güç efendim filan. Doğru ama dışarıya açılmak isteyen bir güç. Bunun anlamı şu. Dışarıya açılmak istiyorsanız dünyaya bir şey vaat etmeniz lazım. Bu vaat yalnızca parayla olmaz. Kimsenin o kadar parası olmaz. Bu vaat aynı zamanda da bir gelecek vaadidir. Yani bu dünyaya ne söylüyorsun? Doğru yalan, batılılar liberalizmi anlattılar. İşte şöyle bir modelimiz var. Hürriyet, özgürlük vesaire filan. Şimdi Çin için açık olan güzergah Türkistan ve İslam dünyası güzergahı. Neden? Japonlar Çin'in rakibi. Hintliler Çin'in rakibi, Ruslar Çin'in rakibi. Dolayısıyla anlaşabileceği, yani büyük güç rekabetinin dışında anlaşabileceği tek potansiyel coğrafya, Türk kuşağından İslam dünyasıyla bütünleşeceği coğrafya. Şimdi bu coğrafya eğer şunu derse, benim için senin vitrinin Doğu Türkistan'dır. Yani bize vaat ettiğin şeyleri ne vaat ediyorsan bir vitrin gibi ben orada görmeliyim. orada güzel bir şey görüyorsam onun üzerinden senin kimliğinle ilgili fikir sahibi olacağım. Ben orada yeni bir Filistin görüyorsam sen burada başarılı olamazsın. Siz bunu bir kamuoyu şeyiyle gösterirseniz, yani devletlerin alacağı olur, vereceği olur, pazarlığı olur ama bir güçlü sivil toplumla bunun üzerine giderseniz o aktör kendini toparlamak mecburiyetinde kalır. Neden? Çünkü şimdi bu şeyin, bu güzergahın kesilmesi de mümkün. 5000 adam Çin'in tüm kervanlarını basar. Asya öyle bir coğrafya ki, Afganistan'dan, oradan, buradan vesaireye falan bakan coğrafya, onun peşine 1 milyon adam takmak zorunda kalır. Yani Çin'in izleyeceği yanlış politikalar kendi geleceğine de aslında zarar veriyor. Bir çatışmayı Asya'nın kalbinde alevlendirmek isteyenler var mı? Var. Onlar da işini kolaylaştırıyor. Ama Çin'in burada yapması gereken şey ise Doğu Türkistan'da temel insan hak ve hürriyetlerini sağlayacak. Biz burada bakıldığında orada insanlarımızın dini, milli kimliklerini koruyabildiğini göreceğiz. Bunun ısrarla şeyin önüne konulması lazım. Şimdi tabi bu Karacı devletler, Birinci Dünya Savaşı şey, bu da önemli. Bu analojiyle düşünmeye başlarsak, şimdi bizim bir F-35 tartışmamız var. Bir de Birinci Dünya Savaşı'ndan önce parasını verdiğimiz şeyler vardı. Savaş gemileri İngiltere'den alamadığımız.
Aynı hocam, aynı.
Eğer tabii hani böyle bu kadar yakın gerçekleşirse bu çatışma, o zaman bu F-35'lerden şeylerden neyi alabiliyorsak bir an önce bu işi tedarik etmemiz lazım. Tam bu dengeler tamamen kapanıp hani bir çatışma şeyi haline gelmezden evvel. Şimdi burada tabii keskin tarafların seçilmesi kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü dengeler yerli yerine oturmadı. Nasıl oturmadı? Mesela geleceğin büyük kapışmasında Avrupa nerede duracak? Şimdi şöyle düşünün. Bir 400 zirve yapılmıştı burada. İşte Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa. Şimdi burada kim yok? İşte Amerika yok. Falan. Evet. İngiltere yok. Dolayısıyla kıta Avrupası da birçok farklı ilişki kurmaya çalışıyor. Veya Avrupalılarla Çin bir denge kurmaya çalışıyor. Ama bunların hepsi de değişken. Ruslarla Çinler arasında ciddi yakınlaşma var yakın tarihe kıyasla ama bu da %100 kesinleşmiş değil. O yüzden bu dönemler bulanıklık dönemleri. Yani buradaki aktörlerin oraya, oradakilerin buraya oturabileceği dönemler. Büyük güçlerden hiçbiri de benim gelecek vizyonum, planım şu, gel benle şuraya doğru yürü de demiyor aslında. Yani mesela biz Şangay'ı konuşuyoruz. Şimdi ama biz kendi kendimize konuşuyoruz. Neden? Çünkü şimdi Şangay'dan bakan diyor ki Türkiye'nin mesela bu örgüte üye olması demek bu örgütün mantığını bozar diyor. Neden? Çünkü bu örgütün mantığı Rusya mı güç, Çin mi güç, Türkistan'da çarpışmamak için efendim Türkistan bölgesinde bu iki gücün birbiriyle anlaşması. Şimdi Türkiye sisteme girince artık Türkistan üzerinde hesap yapılan coğrafya olmaktan çıkıyor, üçüncü güce dönüşüyor. Yani üç saca yaklı bir masaya dönüşüyor. O zaman kimse eşit istemiyor. Mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaşadığı sorun nedir? Türkiye Avrupa Birliği'ne bu nüfusla girerse işte Almanya ağırlığında bir ülke olacak. Karar mekanizmalarında oy vermede mesela diyorlar ki biz burayı sizin için hani kurmadık. Dolayısıyla Türkiye bir dünyanın merkeziydi. Yani biz tarihte bir dünyanın merkeziydik. Türk kimliği de bir dünya kimliğiydi. Yani kültürüyle, yönetimiyle, vesairesiyle, her şeyiyle. Üç tarihi dünyanın, hani böyle eski bir yerde saraylar, tapınaklar yıkılır, onların taşlarını alır ve yeni bir bina yaparsınız ya. Biz tarihte üç tane dünyanın mirası üzerine bir dünya kurduk. Nedir onlar? Bir, Göktürkler çağında kurulan Türk dünyası. Bu dünya önce parçalandı. Sonra Müslümanlaştı, Müslüman idrakiyle efendim bir yeni kıvam kazandı ve göç ettik Orta Doğu'ya. Arap Asabiyesi'nin liderliğindeki İslam dünyası çöküş aşamasındaydı. O dünyanın da liderliğini aldık. Üçüncüsü Doğu Hristiyanlığı, Bizans İstanbul merkezli olarak o da çöküş halindeydi. bizim İstanbul'da kurduğumuz yeni dünya, Türk dünyasının İstanbul merkezli yeni inşa safhası, üç eski dünyanın mirası üzerinde şekillendi. Biz bir dünyanın merkeziydik. O yüzden biz hiçbir yere sığamayız. Yani psikolojik olarak da sığamıyoruz. Efendim, diğer dinamiklerimiz itibariyle de sığamıyoruz. Yani bize her şey eşitsiniz filan da deseler, bunları kendi yazışmalarında da anlatıyorlar. Yani farklı bir Türk psikolojisi var diyor. Yani imkan bulursa diyor, para bulursa, silah bulursa diyor, şeyi denetleyemezsiniz diyor. Yani o bir tabii şey yapan tarihsel psikoloji. Başka, şimdi başka herhangi bir ülke var mı? Bilmem kaç bin kilometre ötedeki işi mesele ediniyorsunuz. Kaşgar. Neden? Çünkü 18. yüzyılda sizin adınıza para basılıp da okunuyordu Kaşgar'da. Buradan biz Basra Körfezi kanalıyla efendim Kaşgar Emirliği'ne efendim top, tüfek bilmem ne vesaire filan gönderdik. Yani daha tarihler 1800'ler, 1900'ler. Dolayısıyla bizim ilgili olduğumuz coğrafya bu tarihi dünyamızın coğrafyasıyla bağlantılı. Kimliğimiz de savaşları yitirdik ama o kimliğimizin mirasçıları Anadolu'da toplandılar. Yani biz bir dünyanın derlenip toplanıp sığındığı sıkıştığı bir yeriz. Şeyden kastederken de hani Türk kimliğiyle ilgili bu işte Suriyeli meselesinden kastederken de Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiğimizde milletimizin aklı erenleri geleceğe neyle nereden yürüyeceğiz diye tartıştılar. Şimdi o tartışmanın içine mesela Misak-ı Milli'de efendim Araplardan referandumla ben Türkiye ile beraber olmak isterim diyen olursa biz onları kabul edeceğimizi ilan ettik. Hani Misak-ı Milli öyledir yani Arap vilayetleri için şeye tercih vardır bizimle beraber olmak isterlerse. Yani potansiyel olarak biz kimlik ve devlet gelecek kapımızı kapatmadık. Şurayı, şu çizgiyi ise kesin isteriz dedik. Yani kesin isteriz dediğimiz çizgi bugün Türkiye'ye göçün geldiği için. Mesela Hatay'ı alamasaydık, bugünkü harple Hatay'dan gelenler bizim için Suriyeli olacaktı. Değil mi? Yani Hatay ana vatan dışında kalmış olsaydı onları biz şey olarak... Bu şu demek değil. Sınırsız, şeysiz göçe, her türlü manipülasyona açık, bir sürü örgütün içinde efendim cirit attığı bir düzensizliği vesaireyi falan kabullenelim falan öyle bir şey demiyorum. Türkiye'yi zaten hasım tanıyan bir grup varsa onun burada durma imkanı yok. Bizim işte şeyimiz var, devlet imkanlarımız vesairemiz falan var. O coğrafyanın da boşaltılmaması da lazım. Yani bu gelen nüfusun önemli bir kısmının kalması lazım. Ama dost olarak gitmeleri lazım. Yani Misak-ı Milli bize geldi. İnsan unsuruyla bir hadise yaşandı, bir fırtına koptu. Şimdi burada misafirlik yaşayacaklar. Ya 100 yıllık hatırayı tam gömüp vazgeçip çıkacağız. Tam beton dökülecek bizim güney hudutlarımıza. Ya da bizi kuzeyden aşağıya doğru nüfuzunu şey yapacak bir yeni iklim doğacak bu insanlar üzerinden. Bir küçük şey söyleyeyim, çok vaktinizi aldım. Şimdi büyük devletler ilgi duydukları coğrafyalarla ilgili belli bir nüfusu kendi bölgelerinde misafir ediyorlar. Bunu şunun için yapıyorlar, o bölgeyle temas kurarken doğal bir yetenek havuzu olsun. Yani hem sizi bilecek, hem bölgeyi, coğrafyayı bilecek, hem kendi yerel etnik kültüründen kopmamış olacak ama sizin dünyanızın da bir parçası haline gelmiş olacak. Mesela şimdi Amerikalıların Orta Asya ile ilgili planı var. Sadece New York'ta 35 bin Özbek var. 35 bin. Evet. Tabii Doğu Türkistanlılar muazzam. Şimdi niye büyük bir nüfusla alıyor? Orada bir doğal sosyoloji halinde kendi ülkesinde onu şey yapmak istiyor, görmek istiyor. Melez bir kimlik gelişiyor orada. Ve o melez kimlik gelecekte meydana gelen hadiselerde sizi bir aktör haline getiriyor. Köprü, taşıyıcı vesaire filan oluyor. O yüzden sorunları görmezden gelmeyerek ama efendim hani çözecek imkanları şeyleri yola çıkarmamız lazım. Barter meselesi mühim. Şimdi bu tür meselelerin mühim olduğunu kriz anında anlarız. Yani sistem işlediğinde bu işlerden hiçbir şey olmaz derler. Ama bu sistem kriz üretecek bir sistem. Yani mesela Amerika'nın kendi verilerine baktığımızda Amerika'nın borcu, yani dışarıya içeriye olan borcunun oranına baktığımızda herkes bir dolar krizi bekliyor. Yani doların değer kaybı ile ilgili beklentiler yüksek düzeyde. Kendi istikrarsızlığı dolayısıyla. Şimdi o istikrarsızlık yaşandığında eğer kurulu mekanizmalarınız varsa, yani vaktiyle şöyle düşünmemişseniz, ya bunun hacmi şu anda dar olur, kimse dolardan vazgeçmez veya işte bir şey olmaz, o yüzden bu işlere yatırım yapmaya gerek yoktur diye düşünmemiş, bu mekanizmaları kurmuşsanız, ona ihtiyaç olduğunda hızlı yol alırsınız. Yani hızlı mesafe alırsınız. Ama kriz koptuğunda bir şey yapmaya çalışırsanız, o arada başkaları o alanı doldurmuş olur. O yüzden de barter dahil, bu işte para takasıyla vesaireyle filan olan şeylerde, az veya çok demeden o mekanizmaları kurup işler vaziyette tutmak lazım. Bunların hepsine ihtiyaç duyacağız. Bitcoin vesaire, bunlar da bir kısım denemelerdir. Yani birer sosyal laboratuvar gibidir bunlar. Bitcoin'den başlayarak bu işte kripto paralar. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre önümüze yeni modellerin çıkacağını da göreceğiz diyorum. Hepsi birbirinden değerli sorulardı. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet.
Bugünlük bu kadar. Herhalde en azından ilgiyle izlenen bir oturum oldu. Ben sorumu...